Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenü attakullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennâsü attakû rabbekumullezî khalaqakum min nefsin vâhideh ve khalaqa minhâ zavcahâ ve besse minhumâ ricalen kesîran ve nisâ'a ve attakullâhellezî tesâelûne bihi vel erham innallâhe kâne aleykum rakîbe. Ya eyyühellezine amenü attakullaha ve kûlû kavlen sedîdâ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bizler uzun bir zamandan bu yana İmam Ebu Abdillah Muhammed Muhammed İbni İsmail Rahimahullah'ın El-Bukhari'nin Es-Sahih El-Musned adlı kitabını okuyoruz. Yani Sahih-i Bukhari'yi okuyoruz. Ve Sahih-i Bukhari'de okumuş olduğumuz bab Kitab-ül İ'tisami Bil-Kitabi ve Sünne, kitap ve sünnete bağlılık, mülazemet, ona tutunmak, ondan ayrılmamak kitabını, faslını okuyoruz, bölümünü okuyoruz. İmam Bukhari rahimahullah Sahih adlı bu kitabında birçok önemli fasıllar, önemli bölümler zikretmiş. Bunların içinde bizlerin dünya ve ahiret saadeti olan, ahiret mutluluğu olan en önemli bölümlerden bir tanesi de Kitab-ül İhtisam bil Kitabi ve Sünne, Kur'an ve sünnete sarılmak bölümü. Bunun ardından da Tevhid, Kitab-ı Tevhid geliyor. Çünkü tevhid kişinin dünyaya ilk geldiği günden itibaren son gideceği ana kadar yaşamak zorunda olduğu, üzerine yaşamak zorunda olduğu ve onun üzerine ölmek zorunda olduğu bir sorumluluk. Bütün peygamberlerin davet ettiği, kavimlerini çağırdığı en önemli tebliğ konusu tevhid. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman aleykümselam. Gönderilmiş peygamberlere baktığınız zaman Allah-u Teala onları bize anlatırken şöyle beyan ediyor. Onlar topluluklarına gönderilmiş oldukları kavimlere diyorlar ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. İbadete layık tek hak ilah odur. Ve yalnızca ona ibadet edin. Her peygamber bu tebliği yapmış. İmam Bukhari rahimahullah da onun böyle kitabında, sahihinde güzel incelikler var. Bunlardan bir tanesi de o. Bu Sahih adlı kitabını neyle bitiriyor? Tevhidle bitiriyor. Yani her kulun, her mümin kulun hayatını bitirmesi gereken şey, kelime-i tevhid. Zira kim hayatını, ömrünü kelime-i tevhidle bitirirse ve ondan önce de hayatını Kur'an ve sünnet üzere yaşarsa, ki o babı koymuş. Bir kimse Allah'ın izniyle ne yapmakta? Cennete girmeyi hak etmektedir. Cennete girmekle müjdelenecektir. Bugünkü okuyacağımız, şerh edeceğimiz bab, 22. bab. İmam Bukhari rahimahullah diyor ki bu babın başlığında El-Hüccetu ala men kâle. Şu görüşte olan, şu sözü söyleyenlere hüccet. Yani onların görüşlerini çürüten deliller. Nedir o görüş? İmam Bukhari rahimahullah'ın çürütmek istediği görüş, eleştirdiği görüş nedir? O da şudur. İnne ahkâmen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kânet zâhireten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkam, hükümler zahir idi. Yani herkes tarafından bilinmekteydi. وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem ve umurin İslami. Sahabelerden bazısı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, şahit olduğu, yaşamış olduğu olaylardan ve İslam dininin bazı emirlerinden bir haber değildi. Yani herkes Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde sünnete külliyen, bütün sünneti öğrenmiş, bütün sünneti biliyorlardı. Görüşünü İmam Bukhari ne yapıyor? Çürütüyor. Çünkü deliller bunu gösteriyor, naslar. Yani sahabeler, bakıyorsunuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmasına rağmen bazı olayları gördükleri zaman bilmedikleri için ne yapıyorlar o olayları? İnkar edebiliyorlar. Yahut yapan kişiye, o sünneti yapan kişiye kendisiyle birlikte o sünneti duyan, hadisi duyan bir şahit getirmesini istiyorlar. Yani deliller gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde bile, onun asrında bile o çağda yaşayan, ona iman etmiş olan sahabeler bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, bütün hadislerini, bütün sünnetini ne yapmamışlardı? İhata edip kuşatmamışlardı. Elbette kaçırdıkları, elbette göremedikleri, duyamadıkları bazı sünnet ve hadisler olmuştu. Yani deliller bunu gösteriyor. Aynı şekilde vaka, yani realite, o da bunu gösteriyor. Neden derseniz, sahabelerden kimisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde Ashab-ı Sufe olarak tanınan, bilinen, ilim talep etmek için kendilerini oraya vakfetmiş, adamış, orada yaşayan kişiler iken, kimileri de günün belli vakit dilimlerinde mescide gelip ilim alan, onun dışında ticaretle uğraşan kimselerdi. Ashab-ı Sufe'den olan sahabeler bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin içinde yaptığı sünnetleri, hadisleri ne yapmamaktaydı? Söyledikleri bilmemekteydi. Buna ancak kimler vakıf olabilmekteydi? Hanımları. Hanımları da aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş meydanında icra ettiği, söylediği sözleri bilmemekteydi. Demek ki buradan da şu ortaya çıkıyor. Sahabeden hiç kimse veyahut da İmam Şafii Rahimahullah'ın dediği gibi yeryüzünde hiç kimse yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözlerini ne yapsın? Kuşatsın. Bu mümkün değil. Peki buradan da ne anlaşılıyor? Buradan şu anlaşılıyor. Dinde yani bir insanın sözü hüccet olacak ise ancak o insan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışındaki kişiler sahabe de olsa bazı konularda bazı hadisleri ne yapamayabilirler? Kaçırabilmiş olabilirler, yakalayamamış olabilirler. Onun için falanca hakkında, falanca kimse hakkında ya o kadar büyük bir alim nasıl oldu da bunu bilmedi diye ne yapılamaz? O alimin hatası savunulamaz. O alimin hatası savunulamaz. Burada takınılması gereken tavır nedir? Delil, hüccet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bu sünnet kimine ulaşmıştır, kimine ulaşmamıştır. Aleykümselam. Ulaşmayan kimseye ulaşmayan kimsenin mazereti olabilir. Ancak o sünnet, o hadis sana ulaştıktan sonra senin hiçbir mazeretin yoktur. Senin üzerine düşen tek sorumluluk o sünneti ne yapmaktır? Alıp amel etmektir. Onun için bu ümmetin büyük imamları, İmam Ebu Hanife'si, İmam Şafii'si, İmam Maliki, İmam Ahmed'i ve diğerleri ne diyorlar? Sanki ittifak etmişçesine اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي. Eğer hadis sahih olduysa o benim mezhebimdir. Tabi bunu söylerken şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bir zahiricilik, al eline hadis kitabını oku, onunla amel et, bu da kastedilmiyor. Yani hadisleri okurken bir altyapı olması gerekiyor. Hadis usulüyle ilgili bir altyapı olması gerekiyor. Hadis külliyatlarıyla alakalı bir altyapı olması gerekiyor. İlim ehlinin bu hadislere nasıl yaklaştığıyla alakalı bir altyapı olması gerekiyor. Yoksa yani bir insan alıp da Sahih Buhari'yi baştan okumaya başlarsa cahil bir adam, önce gelen hadislerle amel etmeye başlarsa böyle bab sıralamasına göre öyle yanlış görüşlere düşer ki Çünkü belki bir sonraki bapta İmam Bukhari bir önceki bapta zikrettiği hükmü ne yapacak? İptal edecek olan hadisleri zikredecek. Yani ilk bapta zikrettiği olay mesela nesk olmuş aslında. Ama ardından gelen bab onu zikrediyor, onu beyan ediyor. Sen ilk babı açıp okuduğun zaman alacaksın böyle de bir hadis varmış, bununla amel edelim. Bir hafta sonra öbür babı okuyacaksın, alacaksın bu nesk olmuş. Halbuki bununla amel edilmezmiş. Buraya da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ama genel olarak, hüküm olarak bileceğiz ki dinde hüccet Allah-u Teala'nın sözleri, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri hadislerdir. Bunlar hüccettir. Bunun dışındaki doğru ve yanlışlar buna bakılarak birbirinden ne yapılır? Ayırt edilir. Şöyle bir yaklaşımda bulunamayız. Ya nasıl olur da bu konuda falanca alim bu konuda görememiş, ona ulaşmamış da ondan sonra 600 yıl sonra gelen falanca alime ulaşmış. Yaklaşımında da bulunamayız. Çünkü her insanın bir yerden kaçırdığı, fark etmediği, unuttuğu neler olabilir? Hadisler olabilir. İmam Bukhari rahimahullah işte burada bunu zikrediyor. Kitab-ül İhtisam bil kitabla sünnet. Kur'an ve sünnete tutunma, sarılma bahsinde, bölümünde. Çünkü bunu dillendiren insanlar var. Bunu dillendirerek ne yapmaktalar? İnsanların sünnete uyma konusunda, sünnete bağlanma konusunda şüpheler yaymaktalar. İşte bu babta da buna ne var? Bir cevap var. Bu babın altında zikretmiş olduğu iki hadis var. Bu iki hadiste de bizlere İmam Bukhari rahimahullah sahabede yaşanan olaylardan bahsediyor. Birincisi Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, müminlerin emiri. Diyor ki İmam Bukhari rahimahullah قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا عَنِ اِبْنِ جُرَيْجْ قَالَ حَدَّسَنِي عَطَاء عَنْ عُبَيْدِ اِبْنِ عُمَيْرْ قَالَ اِسْتَأْذَنَ اَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرْ Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Ömer İbni Hattab'ın yanına girmek için izin istiyor. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعْ Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Ömer İbni Hattab'ı meşgul görünce yanına girmekten vazgeçip geri dönüyor. Fekal Ömer elem esma' savta Abdullah İbni Kays Ebu Musa el-Eş'ari'nin adı ne? Ebu Musa el-Eş'ari'nin adı ne? Şimdi Ömer söyledi. Ömer İbni Hattab söyledi radıyallahu anh. Abdullah İbni Kays. Diyor ki Ömer Abdullah İbni Kays'ı az önce sesini duymuştum. Nerede? Nereye gitti? Diyor. اِذَنُوا لَهُ Diyor ki Ömer radıyallahu anh ona izin verin de ne yapsın? Gelsin. فَدُعِيَ لَهُ Abdullah ibn Kays yani Ebu Musa el-Eş'ari'ye sesleniliyor, nida ediliyor. Ömer seni çağırıyor, gel deniliyor. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعَتْ Sonra Ömer ibn Hattab Abdullah ibn Kays'a yani Ebu Musa el-Eş'ari'ye diyor ki neden böyle bir davranışta bulundun? Neden yani çıktın gittin? İzin istedin. Ondan sonra da içeri girmeden, beklemeden gittin. Neden böyle bir şey yaptın? Fekale inna kunna nu'meru bihaza. Diyor ki Abdullah ibn Kays bizlere böyle yapmamız emrolunurdu. Sahabede aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dini aldığı gibi amel ediyor. Yani hiç böyle allayıp pullayıp, ambalajlayıp, süsleyip hoş gösterme gayreti yok. Diyor ki bakın inna kunna nu'meru bihaza. Bizlere bu şekilde emrolunurdu. Yani neden, hikmeti nedir, niçin bunun ardına pek düşmüyor sahabe. Bizlere bu şekilde emrolunurdu. Kale fe'tini ala hada bi bayyinatin. Ömer diyor ki radıyallahu anh bu sözüne dair bana bir beyine, bir delil getir. Bir şahit getir. اَوْلَا اَفْعَالَنَّ بِكَ Ya da diyor sana yapacağımı bilirim. Ömer İbni Hattab, eli sert bir halife. Halife olmadan önce de sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dolaşırken, gezerken, ters bir şeyler görünce ne diyor aleyhissalatü vesselama? دَعْنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bırak, izin ver ey Allah'ın Resulü. اَدْرِبُ عُنُقَ هَذَا Bunun diyor boynunu vurayım. Yani hazır kıta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bırak beni direkt boynunu vurayım diyen bir sahabe. Onun için birçok insanı da Ömer'in radıyallahu anh'ın sopasına atmış, adam etmiş. Bir gün Mescid-i Nebevi'de iki tane konuşan, yüksek sesle konuşan adam duyuyor. Diyor ki onları getirin. Diyor nerelisiniz? Diyorlar ki Taifliyiz. Eğer diyor Taifli olmayıp Medine'li olsaydınız sizin diyor ne yapacaktım? Sırtınızı sopalayacaktım. Allah'ın Resulü'nün mescidinde diyor sesinizi yükseltmeyeceğini, sesini yükseltilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Böyle örnekleri çok Ömer İbni Hattab'ın. Yine sahabeden Abdullah İbni Kays'a diyor ki sahabe bu da. Ya da diyor sana yapacağımı bilirim. Şimdi bugün insanlar Ömer İbni Hattab'ın takındığı tavırdan daha şiddetli bir tavır takınmaları gerekiyor. Tabi vurma konusunda değil. Delil isteme konusunda. Çünkü öyle bir dönemde, öyle bir çağda, öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki herkes zannıyla, duyduğuyla, hatta rüyasında gördüğüyle konuşuyor. Öyle bir duruma geldik. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Yani adamı görüyorsunuz. Bir kardeşimizin dükkanında anlattım daha önceden. Bir adam gördüm. Diyor ki o kardeşimize, diyor işlerin kötüyse diyor 99 tane arpa tanesini alacaksın. Üzerine bilmem kaç tane ya latif ya latif çekeceksin. Onu diyor dükkana asacaksın. İşlerin iyi olacak. Ben o da dedim ki müdahale ettim. Dedim bu abi söylediğin şeyi peygamberimiz yapmış mı? Hani tabi adam delil sormaktan pek anlamaz. Delil nedir dediğin an şaşıracaktır diye. Dedim yani peygamberimiz yapmış mı? Ya evet ya hayır. Evetse nerede? Hayırsa niye yapalım? Bu kadar kolay. Dedi ki evet yapmış. O zaman ikinci soru. Nerede yaptığı bize zikrediliyor? Dedi ki Buhari'de. Yani insanlar sıkıştığı zaman ne yapabiliyorlar? Direkt sallayabiliyorlar tabiri caizse. Hemen Buhari kurtar şey simidi, deniz simidi. Hemen ona tutunabiliyorlar. Böyle birkaç tane ben bizatihi kendim böyle olaylar yaşadım yani. Bir tanesi de böyle bir nurcuyla yaşadım. Adam cevşen tebliği yapıyor, cevşen. İnsanlara cevşen okuma, cevşen asma boyunlarına tebliğisi yapıyor. Dedim ki bu söylediğinin delili var mı? Peygamberimiz yapmış mı? Tabii var dedi. Nerede? Dedi Buhari'de. Dedim Buhari'de yok. Dedim bu konuda iddiasına da girelim. Caizdir ilim konusunda. Dedi o zaman dedi Kutub-ı Sitte'de var. Dedim ki o konuda da iddiasına girelim seninle. O zaman dedi Gazali'nin İhya Ulumiddin'de var. Dedim oraya kadar geldik çok şükür. Buradan sonra başka yerlerde gideriz. En son dedi ya hocam dedi bir e-mail adresini ver ben abilere şunlara sorayım. Yani ben yaşadım bu olayı bizatihi. Dedi sana döneriz. Nerede geçtiğiyle alakalı. Demek ki ne yapacağız? Soracağız nerede? Aldığımız cevaba da inanmayacağız. Yani Buhari'nin neresinde? فَانْتَلَقَ اِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ Abdullah ibn Kays, Ensar'dan bir topluluğun yanına gidiyor. فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ اِلَّا أَصَاغِرُنَا Diyorlar ki, bu olaya şahit olan içimizden, bizim aramızda küçüklerden olan, yaşça küçüklerden olan bir kişi var. O da kimdir? Ebu Sa'id el-Hudri. Ebu Sa'id el-Hudri. Kim bu Ebu Sa'id el-Hudri? İsmi neydi? Hatırlayın. Abdullah ibn Kays, Ebu Musa el-Eş'ari. Ebu Sa'id'in adı ne? Geçen hafta zikretmiştik. Sa'd ibn-i Malik. Sa'd ibn-i Malik. Diyorlar ki o şahit bu olaya. فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا Sa'd ibn-i Malik yani Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki evet bizler böyle emrolunurduk. Başka rivayetlerde de geliyor. Üç kere izin isterdik. İçeriden bize cevap gelmez ise gelin. Allah Teala zaten kitabında bu adabı zikrediyor. Size dendiği zaman geri dönün. Geri dönün. Bu sizin için daha nedir? Daha ezkâ, daha pak, daha temiz, daha güzeldir. Seleften bir tanesi diyor ki 15-16 sene diyor bu ayetin diyor tecellisini görmek istedim. Yani birisinin evine gideyim, çalayım. O da bana içeriden desin ki müsait değilim geri dön. Ama diyor yaşayamadım bunu diyor. Yani bu da bir adab. Kur'an'ın edebi adabı. Yani Kur'an bize bir edep, adab öğretmiş. Eğer müsait değilsen telefonda ya da kapının kenarından ya da ahizeden diyebilirsin ki ya kardeşim ben müsait değilim. Geri dön. Müsait değilim. Geri dön. Şeyh Albani Rahimahullah'tan anlatıyorlar. Şeyh Albani diyorlar ki yani Rabbani bir alimdi. Terbiye edici, eğitici bir alim. Onun mesela buraya gelen öğrencilerinden bir tanesi ile bizatihi konuştum ben, Ebu Halid. Siz de biliyorsunuz buraya defaatle geldi, ders yaptı. Gençlik yıllarımda diyor Şeyh Albani'nin yanına gittim. 17 yaşlarındayım, Mısırlı kendisi. Çıktım Ürdün'e gittim Şeyh Albani'nin yanına. Bir gün diyor çıkarken camiden yanına gittim, dedim ki Şeyh, yani ben sana hizmet etmek istiyorum. Yanında bulunmak istiyorum. Dedim diyor. O vesileyle ne yapacak? Şeyh'in hizmetinde bulunacak. İşte arabasıyla giderken onunla gidecek. Çarşıdan alışveriş yaparken poşetlerini taşıyacak. Yani bu vesileyle onun yanında bulunacak. Soru soracak. İlim talep edecek. Bu şekilde vakti değerlendirecek. Şeyh diyor beni azarladı, kovdu. Tabii diyor ben anladım. O beni ne yapmak istiyor? Terbiye etmek istiyor. Yani tamam, ah benim canım, güzel güzelim, hoş geldin, sefalar getirdin dese belki iki gün sonra kaçıp gidecek. Değil mi? Ama böyle azarlayınca ne yapacak? Acaba yarın gelecek mi, yoksa nefs davranarak ya bu da ne biçim bir adammış deyip geri mi dönecek? Diyor ki Şeyh Ebu Halid, ertesi gün diyor bir daha gittim. Yani beni diyor ciddi bir şekilde azarladı diyor. Hani böyle git işte, ne işin var seninle? Ertesi gün bir daha gittim diyor. Yine konuştum şeyhle diyor. Şeyh diyor elindeki poşetleri bana verdi. Ondan sonra diyor şeyhin yanında bir sene sürekli yapımında diyor bulundum. Şeyhle geldim, şeyhle gittim diyor. Şeyhin de yine bir öğrencisi anlatıyor. Bir gün bir tane öğrencisi şeyhe böyle nadir el yazması maktuplardan getiriyor. Ondan sonra şeyhin yanına, evine gidiyor. Diyor ki ben falanca işte elimde maktutatlar var. Şeyh diyor ki tamam diyor. Bırak onları oraya ve geri dön diyor. Bırak şeyleri. Maktutu, el yazmasını ve geri dön. O öğrencisi diğer bir başka bir öğrencisine gidip diyor ki ya diyor çok ağır geldi benim nefsime diyor. O kadar diyor uzaklardan diyor gittim şeyhe diyor. El yazması getirdim. Bana dedi ki diyor geri dön. Öbürküsü biraz daha olayı fark ediyor. Diyor ki şeyh diyor seni ne yapmaya çalışıyor? Yani terbiye etmeye çalışıyor. Eğitmeye çalışıyor seni yani. Bu böyle bir şey. Yani bu sünnet gerçekten ne yapılması lazım? Gerektiği zaman yaşanması da lazım. Fekale Ömer. Diyor ki Ömer, olayın şahit bölümü bizim ana konumuz. Hafiye aleyhi hâzâ min emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor, bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu emri bize diyor gizli kaldı. Biz ne yapamadık bunu? Duyamadık. Elhani as-safku bil-esvâk. Çarşıdaki diyor ticaret, alışveriş diyor beni bu hadisten ne yaptı? Alıkoydu. Çünkü muhacir. Ne yapması lazım? Muhacirler Mekke'den geldiklerinde Medine'ye ne yapıyorlardı? Ticaretle uğraşıyorlar. Ensardan bir grup yerli Medineliler, tarlaları var, arsalar, şeyleri var, arazileri var, bahçeleri var, hurmalıkları var. Onlar da onlarla meşgul. Demek ki ne olabiliyor? Sahabeler bazen bazı sünnetleri, bazı hadisleri ne yapabiliyorlar? Kaçırabiliyorlar. Bunun örnekleri çok. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, onun başına da böyle bir olay geliyor. Ninenin mirası. Nineye mirastan ne düşer? Bilemiyor. Peygamberimizin o konudaki hükmünü bilemiyor. Başka bir sahabe o konuda Peygamberimizin böyle hükmettiğini naklediyor ve onunla amel ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh. Bunun dışında dediğimiz gibi sahabeden birçok bunun örnekleri bulunmakta. Bu da demek oluyor ki İmam Şafii'nin de zikrettiği üzere bir insan sünneti tümüyle ne yapamaz? Bilemez. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. İkinci hadise geçelim. İkinci hadis diyor ki İmam Bukhari rahimahullah قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة. Kim bu Zuhri? Zuhri diyor ki ben diyor Araç'tan duydum. O da dedi ki Ebu Hureyre bana haber verdi ki Zuhri hadis hadisleri ilk cem eden, toplayan alim. Zühri. Hadisleri ilk toplayan, cem eden alim. Yani hadisler ondan önce de tedvin edilip yazılıyordu. Ancak onları böyle toplama gayretine ilk başlayan kişi o. Diyor ki Ebu Hurayra, اِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَد۪يثِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Diyor ki Ebu Hurayra, tabi Ebu Hurayra'ya kendi döneminde de bazı insanlar tenkitte bulunmuş. Ebu Hurayra diyor ki, sizler iddia ediyorsunuz ki Ebu Hurayra peygamberden çokça hadis rivayet ediyor. Yani eleştiriyorsunuz. Vallahul mev'id. Diyor ki alimler, bu kelimenin şerhinde, yani bizim mev'idimiz Allah'ın vaat ettiği gün Allah'ın katındadır. Yani kıyamet günü biz bunlarla ne yapacağız? Hesaplaşacağız. İnni kuntum ra'en miskinen. Ben diyor miskin, fakir bir kişiydim. Ebu Hurayra Hayber'in fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelmiş. Yaklaşık 4 seneye yakın bir süre bulunuyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında. Peki bu kadar hadisi nasıl ezberledi? Bu kadar hadisi, yani rivayet ettiği hadisler de 5000 küsur hadis. 5300 civarında şu an hatırladığım kadarıyla. Ashab-ı Sufhan'ın sınıf başkanı. Öyle diyor hadis kitapları. Oranın sınıf başkanı. Ala mil'i batni. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında karın tokluğuna kalıyordum. Yani onu da bulabilirse tabii. Hatırlayın bir önceki baptaki hadisleri. Kimi zaman ne yapıyordu? Açlıktan yere yığılıyordu. Diyordu ki Ashab-ı Sufhan'dan beni görenler ne yapıyorlardı? Gelip bu cinlendi. Herhalde bunu cin çarptı diyerek ayağıyla boynuma basıyorlardı diyor Ebu Hurayra radıyallahu anh. وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ السَّفَقُ بِالْأَسْفَاقِ Muhacirlerin ise meşguliyeti, hayatta kalmaları lazım. Değil mi? Çünkü sahabede ne var? İzzet var. Yani el açıp istemek yok. Bir tanesi deyince hangi tarlamı istiyorsan sana vereyim deyince diyor ki bana nereyi göster? Çarşıyı göster. Diyor ki muhacirleri ticaret ne yaptı? Benim kadar ezberleyebilecek olan hadislerden meşgul etti. Onlar ne yapamıyorlar? Yani bu kadar hadis ezberleyemiyorlar. Sebep ticaret. Ama ona rağmen uzak değiller. Bakıyorsunuz ki arkadaşıyla, kardeşiyle ne yapıyor? Nöbetleşiyor. Bir gün o geliyor. İlmi alıyor. Öğreniyor. Ertesi gün öğrendiğini kardeşine aktarıyor. Öbür kardeşi ertesi gün ne yapıyor? Geliyor. Tabi bunların arasındaki kardeşlik ana baba kardeşliği değil. Değil mi? Din kardeşliği. Bizler de ilim konusunda böyle hırslı, böyle gayretli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani Ebu Hurayra'yı düşünün. Onu yükselten nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberlemesi ilim. İbn-i Teymiye'yi düşünün. Onu yükselten, adını hala anılır kılan nedir? İlim. İbn-i Teymiye'nin zamanında ne krallar, ne padişahlar, ne zengin insanlar vardı. Bunların hiçbirinin şu anda adı, sanı bilinmiyor. Desek ki o dönemin, sayın bakalım hükümdarlarını, adamın bir emriyle binlerce ordunun yola çıktığı öyle krallar var. Kimsenin burada sayamaz. Ama İbn-i Teymiye, hemen İbn-i Teymiye deyince herkes onun kim olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Demek ki ilim, Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمِنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah Teala sizlerden iman edenleri ve ilim sahiplerini ne yapar? Derecelerini yükseltir. Allah Teala'nın vaadi. Ve ilim, kişi öldükten sonra, kabre girdikten sonra bütün amellerinin kesilip, biliyorsunuz, arkasında sadece 3 şeyin devamlı olacağını söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan bir tanesi de ne? İlim. Talep etti ilim. Bakın, Ebu Hurayra diyoruz, radıyallahu anhu diyoruz, Bukhari diyoruz, kaç bin sene geçmiş, daha fazla. Ahmet İbni Hanbel, İmam Ebu Hanife diyoruz. Bunların her biri, bu, bakın biz burada hadis okudukça, İmam Bukhari burada bizim aldığımız ecre ortak. Yani sadakayı cariye işte bu. Asıl sadakayı cariye bu. Yani ne demek? Cari olan, akan, durmayan bir ecir. Kim de öldükten sonra ecrinin devam etmesini istiyorsa vaktini ilme ayırsın, insanlara Kur'an öğretsin, hadis öğretsin, hayrı tavsiye etsin, insanlara hayrı davet etsin ki ardından defteri kapanmasın. Diyor ki Ebu Hurayra, وَكَانَتْ الْاَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ Ensarı, Medineleri mallarını korumak, mallarıyla uğraşmak, tabi buradaki mal kelimesini hayvan olarak da anlayabiliriz. Hayvanlarıyla uğraşırlardı ve mallarıyla uğraşırlardı. Bunun bir meşguliyeti var. فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem ذَاتَ يَوْمْ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şahit oldum. Bir gün beraberdik. Tabi bazı lafızlarda diyor ki Ebu Hurayra, burada çok ağır bir dua var. Diyor ki يُحَاسِبُنِ اللّٰهُ اِنْ تَعَمَّدْتُ كَذِبًا Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına bir yalan kastederek uydurduysam Allah-u Teala beni diyor bundan dolayı hesaba çeksin. Bunu kendisine söylüyor. Devamında diyor ki ve yuhasibu ma yuhasibu men zanne bi es-su hakkında zanni su kötü zan besleyen insanları da diyor Allah ne yapsın hesaba çeksin. Yani Ebu Hureyre'nin bedduası var bu adamlara. Ki bu tür adamlar bugünlerde ne kadar çok. Değil mi? Kafanızı nereye çevirseniz bunlardan birer ikişer tane görmeye başladık. Birer ikişer tane görüyoruz artık. Çünkü nefse hoş geliyor. İslam düşmanları İslam'ı sulandırmak, İslam'ı bozmak için, ifsad etmek için, tahrif etmek için girdikleri kapı, menfez, nokta neresi? Dini bize nakleden kişiler. Çünkü dini nakleden kişileri düşürdüğün zaman, yıktığın zaman neyi yıkarsın? Dini yıkarsın. Yerle bir edersin. Eğer dini Kur'an-ı Kerim'den direkt yıkmaya yahut hadislerden direkt yıkmaya başlarsan dini ne yapamazsın? Bozamazsın. İfsad edemezsin. İnsanları ne yapamazsın? Şüpheye düşüremezsin. İnsanlar sana kaldırıp kafasına öyle bakmaz. Ama sen dinin nakledicilerine, nakillerine, ravilerine darbeyi vurduğun zaman, insanların tarafından onları eleştiriye açtığın zaman, dolaylı yoldan insanları ne yapıyorsun? Hadislere, eleştirilere, hadis eleştirilerine sokuyorsun. Diyorsun ki o halde Ebu Hurayra, Buhari, Şafii böyleyse, bunların naklettiği hadisler de böyledir diyerek ne yapıyorsun? Sen dinin büyük bir bölümünü yıkıyorsun. Bugün bu hastalık süratli bir şekilde cahil, din, diyanetten uzak, ibadetten uzak insanlar arasında yayılmakta. Nefse hoş geliyor. Adam şarkı dinleyecek. Adam hanımının başını açacak. Camiye gidip namaz kılmayacak. Sakallarını uzatmayacak. Bakıyor ki nerede kendini iyi hissedebilir. Hadis inkarcısı ol. Rahatla. En azından kendini dünyada ne yap? Rahat hisset. Değil mi? Bir de almışlar kendilerine birkaç tane örnek tip. Adamlara baktığınız zaman, gördüğünüz zaman orada burada tamamen klinik vakalar. Konuşmalarıyla, gülmeleriyle, oturmalarıyla, kalkmalarıyla. Yani klinik vaka. Bu adamları götüreceksin psikologlara. Bunlar tedavi olacaklar. Evet. Bir rivayette diyor ki Ebu Hurayra, İnni esma'u minke ehadise kesiran fe ensa. Ebu Hurayra diyor ki, ey Allah'ın Resulü, senden birçok hadis işitiyorum, birçok hadis duyuyorum. Ama bir o kadar da unutuyorum duyduklarımı. Demek ki bakın sahabe hadis ezberliyor. İmam Bukhari bunu niye zikretti burada? Ama ne yapabiliyor? Unutabiliyor. Çünkü o da bir insan. O da bir beşer, unutabilir. O sebeple sahabenin rivayet ilminde raviyi imtihan etme konusundaki hassasiyetini biliyorsunuz. Ayşe radıyallahu anh hac mevsiminde başka diyarlara, başka ülkelere dağılmış sahabeler Mekke'ye geldiklerinde ne yapıyor? Yanındaki sahabelerden birkaç tanesini göndererek diyor ki git diyor şu hadisi sor ona. Bir önceki sene duydular, dinlediler. Acaba bu sene de aynı lafızlarla rivayet edecek mi? Peş peşe 2 sene, 3 sene, 4 sene birbirlerine ne yapıyorlar böyle? Kontrol ediyorlar. Çünkü o dönem söz konusu olan, bahsettiğimiz o dönem tamamen ezberleme dönemi. İnsanların, hatırlayın pazartesi günkü Riyazu Salihin dersinde, cenaze duasında sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazede şu duayı okurken duydum. Allahum magfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahum ahyi men ahyaytehu minna alel iman ve tevaffe men tevaffeytehu minna alel islam. Allahum la tahrimna ecrehu ve la teftinna ba'dahu. Peygamberimizden bunu duyuyor, ezberliyor. Niye? Çünkü o dönem ne dönemi? Ezber dönemi. Kağıda, kaleme, dijital, elektronik aletlere ulaşılamayan bir dönem. Değil mi? İnsan ne yapmak zorunda? Ezberlemek zorunda. Hafıza sürekli diri. Onun için buradan bakarak, günümüzün unutkan insan modelinden bakarak o dönemi anlamaya kalkarsan hadis inkarcısı olursun. Dersin ya bir insan bu kadar hadisi nasıl ezberlesin? Ama hala bugün arkadaşlar dünyanın birçok coğrafyasında henüz teknolojinin girmediği ülkelerde mesela Moritanya denen bir yer var. Moritanya. Afrika'da Libya'ya komşu. Çocuklar, insanlar, kadınlar, erkekler binlerce beyit şiir ezberliyorlar. Binlerce. Hala yani onlar için ortaokula giden bir çocuğun gramerde 1000 beyit, mirasta 1000 beyit, ondan sonra siyerde 1000 beyit, hadis usulünü 1000 beyit ezberlemesi çok kolay bir şey. Adamlar, yani Kur'an ezberi zaten herkes tarafından ezberleniyor. Çok kolay bir şey onlar için. Ama adamların memleketinde birçok yerlerde elektrik dahi yok. 5 olunca vakit, akşam hava kararınca her taraf karanlık. İnsanlar ezberini ne zaman yapmak zorunda? Gün ışığında. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında düşünün. Çoğu vaktini onunla geçiren bir sahabenin 5000 küsür tane hadis rivayet etmesi çok zor bir şey değil. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gün beraber oldum. Ve dedi ki bana diyor aleyhissalatü vesselam men yebsut rida'ahu kim diyor bana ridasını elbisesini üste giyilen gömleğini açacak. Ve ben de hatta akdiye makaleti ben de diyor o gömleğine sözümü söyleyeceğim. Bir sözde bulunacağım. Sümme yakbidhu. Sonra diyor onu o elbisesini ne yapacak bu kimse? Toparlayacak. Yani açıp kapayacak. Felem yense şey'en semi'ahu minni. Ve diyor bunun ardından benden duyduğu hiçbir şeyi de unutmayacak. Kim bu? Diyor ki Ebu Hureyre febasattu burdeten kânet aleyye. Üzerimde diyor bir bürde vardı, kıyafet vardı. Onu açtım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ne yapıyor? O sözünü söylüyor. Diyor ki fevellezî ba'asehu bilhak. Onu yani peygamberi hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki mâ nesîtu şey'en semi'tuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim, duyduğum hiçbir şeyi o günden sonra ne yapmadım? Unutmadım. Bu böyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de Ebu Hureyre'ye neyi var arkadaşlar? Özel bir duası var. Özel bir duası var. Ve bu yaşanan olay da unutulmaması, somut bir olay olması için aleyhissalatü vesselam ona ne yaptırıyor? Elbisesini açtırıyor. Bu şekilde olayı da daha iyi bir şekilde zapt ederek Ebu Hureyre bu duaya da nail oluyor. Ve Ebu Hureyre'nin bedduasını da az önce naklettik. Diyor ki, kim de diyor benim hakkımda kötü zan besliyorsa Allah onu kıyamette ne yapsın? Hesaba çeksin. O halde arkadaşlar bu baptan anlamamız gereken önemli faide şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, yaşamış olduğu olaylar herkes tarafından tümüyle zapt olunmamıştı. Birisinin ezberlediğini, birisinin şahit olduğunu, birisinin gördüğünü diğeri ne yapamayabiliyordu? Göremeyebiliyordu, rivayet olarak yakalayamayabiliyordu. Tabi sahabeler şahit olmadıkları, duymadıkları, görmedikleri bir hadisi başka bir sahabeden naklederler. Ancak o sahabeyi düşürürlerse bu hadise ne diyoruz biz? Sahabenin neyi diyoruz bu hadise? Sahabenin? Hayır. Yani peygamberimizden bir olay aktarıyor. Ayşe radıyallahu anh'a falanca savaştan bahsediyor. Yani herkes biliyor ki Ayşe radıyallahu anh o savaşta yoktu. Sahabe, yani Ayşe radıyallahu anh'a bu olayı, vakayı başka bir sahabeden alıyor. Ama o sahabeyi düşürüyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu savaşta şöyle yapıyordu. Mesela. Hayır. Mürselus sahabe. Sahabenin mürseli. Yani sahabe kendisi gibi bir sahabeyi ne yapıyor? Düşürüyor. Ve direkt yaşamadığı, görmediği bir olayı peygamberimizden aktarıyor. Peki hadis ilminde bu hadise ne diyoruz? Mürselin, sahabenin mürselinin hükmü nedir? Sahih midir, zayıf mıdır? Zayıf mıdır, sahih midir? Zayıf mı? Niye zayıf? Niye zayıf? Niye zayıf senedi? Ömer. Efendim? Evet. Sahabe arkadaşlar, sahabe tabakası dokunulmaz bir tabakadır. Yani udul. Ne demek udul? Hepsi adalet sahibi insanlar. Sahabenin düşürülmesi hadise hiçbir zarar vermez. Onun için sahabenin mürseli zayıf değildir. Ama tabiinin mürseli zayıf mıdır? Evet söyleyin. Biraz yani biraz ilim öyle sadece sohbet vaaz değil arkadaşlar. Biraz ilim okumanız lazım. Usul bilmeniz lazım. Tabiinin mürseli niye zayıftır?
Çünkü ikincisinde bastırarak sorduğunuza göre hocam zayıftır.
Şimdi hocanın vurgusuna, hocanın mimiklerine göre ne olmaz? Hüküm olmaz. Yani bir saniye. Usul dedik yani. İlim ehli bunu konuşmuş. Tabiinin mürseli. Sahabenin mürseli sahihtir. Tabiinin mürseli nedir?
Zayıftır.
Niye zayıftır?
Sahabe adildir,
tabi'in adildir. Evet, tabi'nin o düşürdüğü kişi kim de olabilir? Tabi'in de olabilir. Eğer tabi'nin düşürdüğü kimsenin sahabe olduğunu biliyorsak problem yok. Ama tabi'in kendinden önce kimi de düşürmüş olabilir? Yine kendisi gibi olan tabi'yi düşürmüş olabilir. Tabi'nin de böyle bir dokunulmazlığı yok sahabe gibi. O zaman diyoruz ki tabi'nin mürseli nedir? Genel hüküm olarak zayıftır. Yani tabiinin mürseli zayıftır. Zaten mürsel dendiği zaman akla direkt hadis usulünde ne geliyor? Tabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya sen görmedin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan Basri tabiinden mi? Tabiinden rahimahullah. Derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Buna ne diyoruz biz? Mürsel diyoruz. Mürsel. Zayıf mı? Zayıf. Zayıf. Tabi mürsel hadisin neyi var? Kendisiyle amel edilip edilmeme şartları var. Said İbnül Müseyyep var tabiinin büyüklerinden. Özellikle onun mürsellerine ilim ehli ne yapıyor? Böyle daha şeyle yaklaşıyorlar yani. Kabulle yaklaşıyorlar. Çünkü diyorlar ki sahabenin büyüklerinden ardından eğer sahabenin mürseli ile sahabe fetvası varsa onu destekleyen yani sahabeden bir mürsel rivayet gelmiş. Ardından buna benzer sahabeden fetvalar var. Bunun gibi karineler, ipuçları, destekleyici ipuçlarıyla tabiinin mürseli de ne bulabiliyor? Başka bir hadisi destekleyici olarak kullanılabiliyor. Yahut onunla amel edilebiliyor. Evet. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta men ra'a terken nekiri minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem hücceten. Nebi aleyhissalatu vesselamın bir konudaki yapması gereken inkarı münker ise yapması gereken inkarı terk etmesini hüccet görenler. Yani aleyhissalatu vesselamın bir şeyi gördüğünde ona inkarda bulunmuyorsa o zaman onun inkarda bulunmaması nedir? Onaylamaktır. Yani ikrardır. Hüccettir. La min gayrir rasul. Bakın Buhari ne diyor? Ama diyor bu sadece kim için geçerlidir? Resulullah. Yani falanca alimi gördüm. Önünde de şöyle bir şey yapıldı ama hiç sesini çıkarmadı. O halde diyemeyiz. Değil mi? Yani bu ehli sünnet içinde bile geçerli. Zaten yani tasavvuf, tarikat camiasında olay tamamen bunun üzerinde dönüyor. Genelde hocalar hiç konuşmuyor zaten. Sadece ne yapıyorlar? Nazar ediyor, bakıyor. Ne diyor? Şeyh Efendi'nin diyor bakışı, adam açık söylüyor, aleni söylüyor. Şeyh Efendi'ye diyor bir dakika bakmak, bin yıl tefekkür etmekten daha diyor hayırlıdır. Aynen böyle söylüyorlar. İmam Bukhari de diyor ki böyle onaylamak kimin onaylaması hüccettir dinle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onaylaması hüccettir. La min gayrir rasul. Rasulden başkasının onaylaması ne olamaz? Hüccet olamaz. Bizim ehl-i sünnet şeyinde de bu geçerli. Ya işte diyor ki Şeyh Albani veyahut da Şeyh Abdülaziz bin Baz işte şöyle bir şey oldu. O anda hiç böyle bir tepki koymadı gibi yaklaşımlarda bulunan insanlar var. Bununla alakalı önümüzdeki hafta inşallah bazı örnekler vereceğiz onların hayatlarından. Tabii bu baptaki hadis çok önemli bir hadis. İbnu es-Sayyad. İbnu es-Sayyad Medineli, aslı Yahudi olan bir adam. Sahabelerden Cabir İbnu Abdillah ve Ömer İbnu Hattab bunun ne olduğunu zannediyorlar. Deccal. Karineler de var onun Deccal olup olmadığıyla alakalı. Hatta Aleyhisselatü Vesselam'a da vahiy gelmediği için Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e diyor ki şayet oysa sen diyor ona musallat olamazsın, onu öldüremezsin diyor. Bununla alakalı ilginç rivayetler var. Hem de Buhari'de ve yani Buhari rivayet bu, Müslim'de. Yani hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bunu sokakta oynarken görüyor İbn-i Sayyad'ı, çocuğu. Daha çocuk, küçük. Diyor ki sana diyor içimden diyor bir şey tuttum diyor, gizledim. Söyle bakalım ne o diyor benim içimden tuttuğum şey. Aleyhisselatü Vesselam da Duhan suresini tutuyor aklından. Ne diyor İbn-i Sayyad? Duh, duh diyor. Ne demek duh? Yani ona şeytanlar haber getiriyor hemen. Ama eksik getiriyorlar. Hadis Müslim'de. Buradan da ne anlaşılıyor? Bu Deccaller, bu şeytanlar, bu büyücüler var ya. Bunlara böyle hadislerde, diğer Ebu Davud'daki hadisi de hatırlayın. En üstteki ne yapıyor? Bir alttakine, o bir alttakine, o bir alttakine ne yapıyor? Oradan duydukları, yarım yamalak duydukları ve o ateş topundan kurtularak getirdikleri şeyi yeryüzündeki o kahine ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. O da ona 100 tane ne yapıyor? 99 tane yalan ekliyor. İnsanlar arasında yayıyor. İbn-i Sayyad da şeytanlar buna ne yapıyorlar? Böyle haberler getiriyorlar. Şeytanlar buna böyle haberler getiriyorlar. İlginç ifadeleri var İbn-i Sayyad'ın. Diyor ki ben diyor Deccal'in nerede doğduğunu, nasıl doğduğunu biliyorum diyor. Böyle. Onun için yani Cabir İbn Abdillah mesela bu konuda çok şiddetli. Yani İbn-i Sayyad öldükten sonra bile diyor ki Deccal odur. Onu Harra diyor. Kaybettik o mahallede. Çıkış vakti henüz gelmedi. Çıkacak oradan diye. Böyle bir neyi de var. İtikad, inanış var. İnşallah bu rivayetleri ne yapacağız? Ele alacağız önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. Tabi önemli olan, konuyla alakalı olan tarafı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikrarı da nedir? İkrarı da hüccettir. Ama tabi ilim ehli ihtilaf etmiş. Aleyhissalatü vesselamın ikrarı, sükutu, henüz kendisine vahiy gelmediğinden dolayı ise o andaki o ikrarı hüccet midir? Yani aleyhissalatü vesselam o anda İbn-i Sayyad'ın hakkında Deccal değildir de demiyor, Deccal'dir de demiyor. Bir vahiy yok ama ardından Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Gerçek Deccal gelecek. İşte şöyle şöyle şöyle olacak diyor. Ama o andaki ikrarı hüccet midir? Bunları inşallah ne yapacağız önümüzdeki hafta? Sükutu. Bunlara değineceğiz. Allah Teala bizleri Deccal'in fitnesinden muhafaza eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.